Ayrım 11, sayfa 105. Bu laf Gülsema'nın ağırına gitmiş olacak ki daha fazla dayanamamış. Zaruret, mahzuraut'u ortadan kaldırır diye bir darbe mesel vardır. Bilir misiniz? Bu memlekette yepyeni bir alem kuruluyor ama sizin o alemden hiç haberiniz yok maalesef. Yazık ki rüyalarınız hala paşa konaklarını mesken tutmuş. Görmüyor musunuz anne? Perişan vaziyetteyiz. Aslında memleketin tamamıyla mukayese edersek pek iyi vaziyetteyiz, o başka. Bu memleket baştan aşağı açlıktan kırılıyor, farkında mısınız? Anadolu'da her gün insanlar ölüyor, vatan toprağı bir uçtan bir uca işgal altında inlerken siz bana paşa konağında hanım olmaktan dem vuruyorsunuz. İsmigül yeniden ve bu kez büyük bir hiddetle ayağı fırlamış. Hele bak, hele bak şu kızın dediklerine. Sus, bana o Mustafa Kemal haininin ağzıyla konuşma. Gülsema hiç oralı olmadan gülümseyerek başını iki yana sallamış. Siz değil misiniz rahmetli pederimin? Bu koca memlekette ayağımızı basacak tek bir toprak bile kalmamışsa o vakit Türk'ün ölmek vaktidir dediğini nakleden. İşte o vakit bu vakittir anneciğim. Hiç kimse Kemal Paşa'yı vatanı düşmandan kurtarmak uğruna harbettiği için hainlikle suçlayamaz. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ağzından çıkan lakırdığı kulağın duyuyor mu senin? Vatanı kurtarmak Mustafa Kemal çulsuzluğuna mı düştü? Bu memleketin sahibi yok mu? Sen her Allah'ın günü Ankara'dan padişahımıza verip veriştireceksin. Bunun adı da vatan kurtarmak olacak, öyle mi? Ne güllere kaldık ya Rabbi, ne günlere kaldık. 13 yaşındaki kızım geçmiş karşıma aleni vatan hainlerini müdafaa ediyor. 13 değil anneciğim, artık 14 yaşımın içindeyim ben. Sevgili İstanbul, bir vakittir yazamıyordum. Aslını istersen işim başımdan aşkın. Evet, pek kolay olmadı ama sonunda annemi ikna ettim. Ve Selime'ye hususi muallimlik etmeye başladım. Diyeceğim, artık ben de çalışan, para kazanan bir kızım. Ümit ederim, bu para evin sıkıntılarına bir nebze çare olur. Bu arada bana neler oluyor bilmiyorum ama vaziyetim fena. Geceleri gözüme uyku girmiyor, gündüzleri kalbim öyle hızlı atıyor ki korkuyorum kendimden. Sabah akşam, gece gündüz aklımda hep o. Bir dakika, annem çağırıyor, gerisini sonra naklederim. İbrahim önce kuş dili çayının başındaki tabelacı dükkanının önünde Cemil'le birlikte bir kira faytonunun tahta aksamını boyarken görmüş. Çiçekleri boyuyormuş. İbrahim de kuşları. Göz ucuyla şöyle bir bakmış aslında ama o kısacık anda ikisinin de ellerindeki işi bırakıp kaçamak bakışlarla kendisini süzdüklerini, hatta İbrahim'in cebinden tütün kesesini çıkarıp el çabukluğuyla bir sigara yaktığını, sigarasını sararken, yakarken, ilk dumanı yavaş yavaş içine çekerken ağır ağır arabanın etrafında dolanarak onu izlediğini fark etmiş. Hepsi iki, bilemedin üç dakika. O günden sonra delikanlı, Gülsema'nın Selime'ye derse gittiği salı ve perşembe günleri, tam kızın oradan geçeceği saat, mutlak kapının önünde beklemeyi, onun gelişini gördüğü zaman tütün kesesini çıkarıp sigara yakmayı, o bir sigara içimi bile etmeyen vakitte, kimselere belli etmeden uzaktan onu seyretmeyi adet edinmiş. Gülsema caddeyi kuş diline doğru her dönüşünde acaba yine dükkanın önünde beklemekte midir diye meraklanırken kalbinin bedenine sığmadığını, kuş gibi uçup gitmeye meylettiğini hissedince işte ilk o vakit anlamış başına ne haller geldiğini. Mışıl mışıl uykuların yaşındayken bölük pörçük gecelere yatar, mahmur sabahlara kalkar olmuş kızcağız. Gününü gecesini, aklını gönlünü Doktor Nadir Bey'in konağına gidip geldiği o iki güne kilitlemiş velhasıl. Doktor Nadir Bey geniş bir muhitte pek sevilip sayılan bir zatmış. Kolay kolay lafını sözünü sakınmayan, doğru bildiğini ulu orta söylemekten kaçınmayan adamlardan. Anadolu'daki milli mücadeleyi desteklediğini de cümle alem bilirmiş. Hastalarına Kadıköy Çarşısı'nın içindeki muayenehanesinde bakar, oraya gelemeyecek kadar düşkün vaziyette olanlara da zengin fakir gece gündüz demeden yetişmeye çalışırmış. Zamanının fakir dostu diye bilinen kalender ruhlu adamlarındanmış kısaca. Konağı da kapısı herkeslere açık, cıvıl cıvıl şenlikli bir yermiş. Cana yakın, hayat dolu, fıkır fıkır bir kadın olan karısı Fehime Hanım, başını kolay kolay eş dost akraba ziyaretlerinden alamaz, her geleni tanrı misafiri bilip ona göre ağırlarmış. Nadir Bey ile Fehime Hanım'ın küçük kızları Selime'den başka iki yetişkin evladı daha varmış. Gülsema konağa gidip gelmeye başladığı vakit, 19'unda olan Müberra ile onun 4 yaş büyüğü Hamit. Müberra'yı ne zaman görse elinde bir kitap yahut bir mecmua olduğu okumaya pek meraklı olan Gülsema'nın hemen dikkatini celbetmiş. Önceleri kibar ama mesafeli ve soğuk bulduğu bu genç hanımla kısa zamanda çarçabuk yakınlaşmaları da o kitaplar, mecmualar vesilesiyle olmuş zaten. Gülsema, Hilali Ahmer Hanımlar Heyeti'nin Anadolu'da nasıl milli mücadele için çırpındığını, Fatma Aliye Hanım'ın hemşiresi Ulviye Hanım'ın kadın haklarını müdafaa etmek için kurduğu Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti'ni bu cemiyetin yakın bir vakte kadar neşrettiği Kadınlar Dünyası adlı mecmuayı ecnebi alemde insanların kadın hakları diye bir mevzu tartıştıklarını, esasen İstanbul'da da kadınların uzun müddettir boş durmadığını, çarşaf giyme zaruretine karşı 15 yıl evvelinden beri mücadele ettiklerini, daha 1908'de bir kısım kadınların Babali'nin önünde çarşaflarını boyunlarına dolayıp nümayiş yaptıklarını, hasılı kadınları evlere, kafes arkalarını kapatmanın vakti olmadığını, tersini, kadın erkek hep beraber vatan için mücadele etmek gerektiğini, hepsini Müberra ablasından öğrenmiş. Öğrendikçe derin bir hayretle, uzaklarda değil, içinde yaşadığı şehirde olup bitenlerden bile habersiz kaldığı için utanmış, mahcubiyet duymuş kendinden. Ben demiş Müberra ablasına, siz bana yol gösterirseniz, ben de Anadolu'ya gidip Hilal-i Ahmer'e katılmak isterim. Anadolu'ya gitmek için pek küçüksün daha demiş Müberra. Yüzünde anlayışlı bir gülümsemeyle. Ama burada da yapabileceğin şeyler var. Yaparım diye atılmış genç kız, bir faydam olacaksa. Olmaz olur mu demiş Müberra. Elbet faydan olur bize. Çok güzel Fransızcan var. Tercüme yapabilirsin mesela. Benim elimde çok tercüme birikti, paylaşalım ister misin? Bir tecrübe edelim isterseniz, muvaffak olursam. Olur edelim demiş Müberra. Sana vereceğim bu yazı Fransız basında çıkmış bir yazıdır. Milli mücadeleye destek veren bir yazıdır. Abim bunu dilimize çevirip gazetede neşretmek istiyor. Bu arada bu mevzunun aramızda kalması gerektiğini söylememe lüzum yok. Elbette diye heyecanla başını sallamış Gülsema. Tamam. Ben bunu tercüme edip bir dahaki derse teslim ederim. Merak etme Müberra abla. Kimseye de bir şey söylemem. Derse hazırlanıyorum bahanesiyle odalara kapanıp gizli gizli yaptığı o ilk tercüme bir kez de Müberra'nın eline geçince pek güzel olmuş hakikaten. Artık Gülsem'e Müberra'ya her hafta İngilizceden yahut Fransızcadan yeni bir tercüme teslim etmeye başlamış. Milli mücadele için bir şeyler yapıyor olmanın coşkusu, kuş dili çayırının köşesindeki o tabelacı dükkanının önünde bekleyen delikanlıyı her gördüğünde hissettiği yürek çarpıntılarıyla birleşince kendini hepten unutmuş, yemeden içmeden kesilmiş kızcağız. Bir gün Selime ile yaptığı dersi bitirmiş, konaktan ayrılırken elinde birkaç sayfa yazıyla Müberra görünmüş holde. Dur bekle demiş, ben de geliyorum seninle. Abim gecikti, bunların bir an önce yerine ulaşması lazım. Mecbur ben götürüp bırakacağım, beraber çıkalım. Birlikte yürüye yürüye kuş dili çayırını geçerlerken her zamanki gibi dükkanın önünde bekleyen İbrahim, bu defa Gülsema'nın yanında bir başkasını görünce aniden içeri girip gözden kaybolmuş. Müberra'nın bakışının doğruca dükkanı çevrildiğini görünce neredeyse aklı çıkacakmış Gülsema'nın. Yoksa her şeyi anladı da çaresiz, iniltili bir ses çıkıvermiş ağzından. Abla, Müberra abla. Müberra, Gülsema'nın içinde kopan fırtına ağadın habersiz, dükkana girmeden önce bir an için duraksamış. Geldik burası. Az önce telaşla dükkana giren İbrahim'in kapıya arkası dönükmüş. İlkin masada oturmuş bir tabela yazan Cemil görmüş onları. Merhaba. Cemil oturduğu yerden doğrulurken İbrahim gelenleri o dakika Müberra'nın sesiyle fark etmiş gibi geri dönmüş. Merhaba Müberra Hanım, biz de Hamit Bey'i bekliyorduk. Gülsema başını yerden hiç kaldırmasa da İbrahim'in bakışlarının üzerinde olduğunun farkındaymış. Abim gecikti bugün, siz de gecikmeyesiniz diye yazıları ben getirdim. Müberra, İbrahim'in Gülsema'nın üzerinden ayrılmayan mütereddit bakışını görünce ona dönmüş. Tanıştırayım. Nedimzade Gülsema Hanım, merhum Osman Nedim Bey'in kerimesi. İki delikanlı bulundukları yerden baş işaretiyle Gülsema'yı selamlarlarken Müberra bu defa onlara dönmüş. İbrahim ve Cemil Beyler sağ olsunlar gazetenin matbuat işinde yardımcı oluyorlar. Gülsema Hanım'ın böyle genç göründüğüne aldanmayın. Bir vakittir tercüme işlerini beraber yapmaktayız. Diyeceğim, neşrettiğiniz yazıların bir kısmında Gülsema Hanım'ın el emeği ve göz nuru vardır. Memnun oldum demiş İbrahim ağır başlı gülümseyerek. Elinize gözünüze sağlık demiş Cemil. Müberra aceleyle lafına devam etmiş. Takdim faslını bitirdiğimize göre bundan böyle Gülsema'nın da buraya yolu düşebilir. Bazen yazıları o getirebilir size. O halde durumu ona da izah etmek lazım. Elbette diye lafa girmiş Cemil. Gülsema Hanım, ahvalimiz malum. İstanbul'da milli mücadele için çalıştığından şüphe duyulan her şahıs, her grup sıkı takibat altında. Böyleyken hem dikkat çekmemek hem de tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. Bu dükkan ve bizler şimdilik gözden uzak sayılırız. Görünürde burası sipariş usulü, ufak tefek hat ve tesip işleri yapan kendi halinde bir müessese. eliyle arkasında kapalı duran kapıyı işaret etmiş. Ama arka tarafta mütevazi bir matbaamız var. Geceleri burada gazeteyi basarız. Matbaanın selameti açısından bu dükkanı gözden ırak tutmayı bilhassa istedik. Bizim arkadaşlardan buraya gelip giden pek olmaz. Bir Hamit Bey, bir de Müberra Hanım. Görünen o ki bundan böyle bir de siz olacaksınız diye devam etmiş İbrahim. Tedbiri elden bırakmamak için Hamit Bey ve Müberra Hanım'la bir işaret tesis ettik. Camekanda duran büyük çerçeveyi işaret etmiş. Daracık camekanı neredeyse bir uçtan bir uca kaplayan çerçevenin içinde belli ki iyi bir hattatın elinden çıkma bir güzel yazı varmış. Allah'ın dediği olur. Altında imzası Hasan İbrahim. İbrahim tezgahın arkasında duran kırmızı yemeniye uzanmış, bir iki adım atıp elindekini çerçevenin üzerine lalet daim bırakmış. Parolamız budur demiş. Eğer bu kırmızı örtü bu çerçevenin üzerindeyse içerisi ziyaretiniz için müsait değildir. Hafifçe gülümseyerek devam etmiş. Velhasıl vitrinde bu çerçevenin üzerinde kırmızı örtüyü görmediğiniz müddetçe başımızın üzerinde yeriniz var. Aksi halde yürüyüp geçeceksiniz. Çünkü içeri girmeniz sizin için kesin kes tehlike arz eder. Anladım demiş Gülsema yüreği pır pır atarak. Sevgili İstanbul, oradaydı, karşımda. Adını söyledi bana, adımla çağırdı beni. Ya Rabbim, bütün bunlar rüya mı yoksa gerçek mi? Adı, konuştum onunla. Meğerse biz hiç bilmeden aynı yola baş koymuşuz, aynı ülke uğruna mücadele edermişiz de. Bunu da öğrendin ya, bugün senin en bahtiyar günün olsun Gülsema. Sevda başta kol gezerken hatıra defterine en bahtiyar günler diye kaydettiği günler, esasen genç kızın yarı aç, yarı tok gezdiği günlermiş. En son kapalı çarşıya gittiğinde annesinin ziynetlerinden birini daha yok pahasına sattığı, onunla yakacak odunu aldıktan sonra kirayı zar zor ödediği, ders parasıyla da karınlarını doyurmaya çalıştıkları, hal böyle olunca ne peynir, ne zeytin, ne pirinç, ne şeker, ne de doğru dürüst ekmek bulabildikleri, sofralarının hızla eksildiği günlermiş. Damdösyondan döndüğü gün kimseye göstermediği hıçkırıklarının arasında sessizce bu dünyanın başka bir dünya olduğunu idrak ettiğinden beri hiçbir şeye aldırmayan Gülsema, bunu da kabullenmiş. Sabah kahvaltısındaki çorba ile yetinerek günde bir öğün yemekle ayakta durmaya alıştırmış kendini. Bir yandan evin ekmeğini inikonu üzerine almış olmanın sessiz gururu, öte yandan milli mücadeleye kıyısından köşesinden hizmet etmenin heyecanı, hepsinin üzerinde yüreğini için için ısıtan sevdasıyla kendine kurduğu bu yepyeni dünyada hayatından memnunmuş. Bir de annesinin her fırsatta dile getirdiği endişeleri, ikide bir söylenmeleri olmasa. Bir deri bir kemik oldu. Bak görürsün Asiye, Allah esirgesin, bir gün bir yerde düşüp kalacak bu kız. Nadir Bey'in konağındaymış o gün. Selim'in dersini bitirdikten sonra Müberra ile yeni tercümeler üzerinde konuşurlarken tuhaf bir şey gelmiş başına. Sanki bir el belinden sıkı sıkı yakalamış da bir anda geriye doğru çekmeye başlamış gibi. Müberra ablanın sesi uzaklaşmış, uzaklaşmış. Gözünü açtığında kalabalıkmış başı. Fehime Hanım, Selim'e, Müberra, Hamit. Kendine gelir gelmez telaşla yerinden doğrulmaya kalkınca o sıra nabzını tutan Hamit hafifçe omzundan kavrayıp mani olmuş. Şşş, yo, kıpırdamayın hemen. Biraz daha böyle yatmanız lazım. Üzerindeki endişeli bakışlardan rahatsız olmuş nedense. Gözlerini kapatıp başını yana çevirmiş. Mırıltıların arasında az sonra Hamit'in sesi duyulmuş yeniden. Evet, nabız normale döndü sayılır. Şimdi sizi kaldıralım Gülsema Hanım. Biraz bir şeyler yemeniz lazım. Yanı sıra tatlı bir şeyler de getirsinler hemen. Gülsema az sonra önüne tepsiyle gelen şehriye çorbası, sebzeli tavuk ve pirinç pilavını aylardır yüzünü bile görmediği iki dilim beyaz ekmekle beraber afiyetle silip süpürdüğü gibi üzerine hiç nazlanmadan bir de vişneli ekmek tatlısı yemiş. Fehime Hanım'ın Selime'yi alıp çıktığını, odada baş başa kaldığı Hamit'le Müberra'nın ise kaçamak bakışlarla kendisini süzdüğünü, ancak karnı iyice doyup da önündeki tepsiden başını kaldırdığında ve büyük bir utançla fark etmiş. Müberra kıyamamış onun bu haline. Tepsiyi önünden alırken neşeli bir sesle lafa girmiş. Daha iyisin değil mi Gülsema? Hep istiyorduk ama abimle tanışman da bugüne kısmetmiş. Gülsema babasının izini takip eden Hamit Bey'in tıp tahsili için gittiği Paris'ten o sene başında Anadolu'da başlayan milli mücadeleye katılmak için döndüğünü, bir müddettir Ankara'dan haber beklemekte olduğunu, bu esnada elinden geldiğince bir işin ucundan tutmak gayretiyle esaret altında günden güne bedbinleşen İstanbul ahalisine Kuvayi Milliye'den haberler veren bir gazete çıkarmaya başladığını, Müberra ile yaptığı sohbetlerden biliyormuş zaten. Şimdi o Hamit Bey, yüzünde sevecen, saygılı ama biraz da dalgın bir ifadeyle gülümseyerek kendisini izlemekteymiş. Ben rahatsızlığınızın vesile olmasını istemezdim ama sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Gülsema Hanım, ben de. Alakanıza teşekkür ederim. Ne oldu bilmiyorum. Daha evvel hiç bayılmamıştım. Nabzınız da, tansiyonunuz da epey düşüktü. Yorgunluktan olmalı. Bir de bugün aç kaldıysanız kan şekeriniz de düşmüştür. Şimdi iyisiniz ama değil mi? Evet, evet çok iyiyim derken utançla kızarmış Gülsema. Söyleyeyim de çay getirsinler diye ayaklanmış Müberra. O odadan çıkarken Hamit de ayağa kalkıp Gülsema'nın arkasına yastık koymuş. Şimdi arkanıza yaslanıp biraz dinlenmeniz lazım. Genç kız uysalca geri çekilip arkasına dayanmış. Hamit geçip yerine otururken konuyu değiştirmiş. Tercümelerinizi okuyordum. Müberra sizden söz edince, açıkçası gıyabınızda çok takdir ettim sizi. Bu yaşta bu kelime hazinesi. Olacak gibi değil. Çok iyi bir tahsil görmüş olmalısınız. Aslında tahsilim şartları öyle lüzum edince yarıda kaldı. Daha ziyade ecnebi romanları okuyarak muhafaza ediyorum lisanımı. Tercümeleri beğenmiş olmanız beni çok memnun etti. Ama Müberra ablanın elinden geçmeden bir işe yararlar mı bilmem. Mütevazılığın lüzum yok diye araya girmiş o sırada yeniden odaya giren Müberra. Ben sadece bir iki kalem oynatıyorum seninkilerin üzerinde. Az sonra gelen çaylarını içerken bir anlık suskunluğu fırsat bilip yeniden lafa girmiş Hamit. Acı hatıraları çağırıp siz bir kere daha müteessir etmek istemem ama aile hikayenizi yakinen bilirim. Abiniz Yakup Bey o vakitler sohbet meclislerinde pek sevilip sayılan bir zatmış. Hakkında çok şey işittim. Maalesef pek çokları gibi İttihat ve Terakki'nin muhalefeti sindirme komplosuna kurban edildi. O zaman belki de kimsenin tasarruf bile edemediği, etse de dile getiremediği hakikatleri bugün ancak üzerinden bunca vakit geçtikten sonra bizler izah edebiliyoruz. Lakin neye faydası var? Olan tarumar edilen hayatlara, o hayatların içinde geri kalan insanlara oluyor. Maalesef bu hep böyle, birilerinin dünyasında iktidar, başka birilerinin dünyasındaki enkazlar üzerine kuruluyor. Neyse, maksadım acılarınızı deşmek değil, aksine mühürdardaki konağa İngilizler tarafından el konulduğunu biliyorum. Bunlar hepimizin birbirine destek olması gereken vakitler Gülsema Hanım. Size ve validenize sıkıntılarınızı bir nebze olsun hafifletecek bir faydamız olursa, Müberra fincanını dudaklarından alıp önündeki sehpaya bırakırken araya girmiş. Ah ben de çok söyledim abi ama bu kız öyle inat ki, halbuki ne demişler komşu komşunun. Gülsema böyle bir mevzunun açılmasından tedirgin, yüzüne iliştirdiği mağrur bir gülümsemenin ardından Müberra'nın lafını kesmiş. Ben yakın alakanız için minnettarım ama emin olun hiçbir sıkıntımız yok bizim, hakikat bu. Gülsema'nın utandığını fark eden Hamit kibarca konuyu da kapatmış. Pekala. Üstelemeyelim o halde. Lakin herhangi bir sıkıntınız olduğunda tesis ettiğimiz bu yakınlığa istinaden bunu evvela bizler bilmek isteriz. Eksik olmayın demiş Gülsema yüzü kızararak. Konakta düşüp bayılışının üzerinden çok geçmeden Fehime Hanım'ın ricasıyla ders sayısı haftada 2'den 3'e çıkınca Gülsema'nın yürek çarpıntılarıyla geçen günlerine cumartesiler de eklenmiş. Genç kız hem İbrahim'i her gün daha görmenin hem de evinde ekmek parasını artırmanın keyfiyle o günlerde konakta ne zaman Müberra ile baş başa kalsa mutlaka bir vesileyle Hamit Bey'in de aralarına katılmasını pek bir şeye yormamış henüz. Genç adamın ya tercümelere göz atmak ya İstanbul'daki direniş hareketinden yahut da Anadolu'dan haberler nakletmek bahanesiyle ikisinin bulunduğu odaya gelip bir sohbet açmayı adet edindiğinin farkındaymış da. Bir gün yine konağa gittiğinde Müberra'ya alışık olmadığı bir telaş ve endişe içinde bulmuş. Abim dün gece eve gelmedi demiş kız. Akşamı nasıl sabah edeceğimizi bilemedik. Neyse çok şükür öğleye doğru biri uğradı da selamette olduğunu öğrendik. İyiymiş ama bir vakit buralara uğrayamayacakmış. İngilizler el altından harekete geçmişler. Bu gece pek çok kişiyi evlerinden alıp tevkif etmişler. Malumatım bu kadar. Şimdi ne yapmalıyız bilmiyorum. Yazılar hazır ama bu vaziyette gazete çıkabilecek mi acaba? Bu yazıları İbrahim Beylere götürmeli miyiz? İbrahim'in adını duyan Gülsema'nın aniden yüreği daralmış. Bana sorarsan dükkanın haline bakalım. Vaziyet müsaitse yazıları teslim edelim. Nihayetinde onlar bir karar verecektir. Nasıl olsa yolumun üzeri. Yazıları ben götürürüm Müberra abla. Müberra önce tereddüt etmiş ama Gülsema'nın ısrarlı halini görünce yumuşamış. Tamam ama söz ver çok dikkat edeceksin değil mi Gülsema? Unutma vitrinde kırmızı örtüyü görürsen kesin kes içeri girmeyeceksin. Merak etme abla demiş Gülsema. Yazıları çarşafının içinden beline saklarken. İbrahim'le yeniden yüz yüze gelmek, bir daha sesini duymak, bir daha konuşmak onunla Ne büyük saadetmiş. Yüreğinde heyecan, telaş, sevinç, merak hepsi ayrı telden çalmak. Ne zaman yola çıktığını, o yolu nasıl kat ettiğini anlamadan kendini bir çırpıda dükkanın önünde buluvermiş. Zihninde az sonra yaşayacağı karşılaşmanın resmi. İbrahim yine orada, onu bekliyor olacakmış. Yanından sessizce geçip gitmediğini ama dükkana girdiğini görünce şaşıracakmış önce, sonra hemen ardından o da girecekmiş içeri. Kesin kes kararlıymış, adıyla hitap edecekmiş ona. Günler ve geceler boyu hayal ettiği gibi yüzüne karşı yüksek sesle adını söyleyecekmiş. Merhaba İbrahim Bey. Kesin şaşkın olacakmış biraz. Kim bilir, kekeleyecekmiş belki. Merhaba Gülsüme Hanım. Acaba adını söyleyecek miymiş o da? Ne çare, İbrahim görünürde yokmuş bu defa. Kapının ardındaki sineklikten içerisi açık seçik görünmüyormuş. Bir an tereddüt içinde kalmış, durup bir kez daha dikkatle bakmış. Camekanda duran Allah'ın dediği olur tabelasının üzerinde kırmızı örtü yokmuş. O halde endişelenecek bir şey de yokmuş. Nefesini tutup doğruca dükkana girmiş. İyice yaklaşıp arkadaki matbaaya açılan kapının yarı aralık durduğunu görünce içi rahatlayarak Cemil ile İbrahim'in orada olduklarına hükmetmiş ve kapıyı açıp içeri girmeye kesin kes karar vermiş. Tam açık kapıdan içeri adımını atacakken o son dakikada görmüş kırmızı örtünün vitrinin tabanında tabelanın tam yanında durduğunu. Demek ki o sırada içeride matbaaya açılan kapının önünde beliren İtalyan subayı görmeseymiş hemen yürüyüp gidecekmiş oradan. İtalyan'ın yeriden kıpırdamadan ama buz gibi serin bakışlarla tepeden tırnağa kendisini süzdüğünü görünce çakılıp kalmış olduğu yere. Subay gözünü Gülsema'dan ayırmadan başını hafifçe yana çevirerek içeri seslenmiş. Bir misafirimiz var. İtalyan subayın arkasında beliren Cemil Gülsema'yı görünce bir an için duraksamış, sonra hiç renk vermeden bir iki adım atıp ona doğru hamle etmiş. Hayırlı günler efendim. Cemil'in ardından iki karakol zabiti ve bir İtalyan askeri daha ortaya çıkıp bir anda küçücük mekanı doldurmuşlar. Gülsema korkudan dona kalmış onları izlerken. Cemil sükunetle lafına devam etmiş. Valide Hanım'ın siparişi hazır.